Ayrım 7.
Onun kendisini dinlediğini düşünüp sürekli olarak annesinden, kız kardeşlerinden, eve dönüşlerinden bahsetmeye başlamıştı. Günler hızla geçiyordu. Çocuk babasıyla ilgilenmekten kendisine hiç bakamıyordu. Rahibenin getirdiği ekmek ve peyniri yiyerek karnını doyuruyordu. Babasıyla öylesine meşguldü ki diğer hastaların iniltilerini bile duymaz olmuştu. Bütün bunlara rağmen hasta 5. gün fenalaştı. Doktor artık yapacak bir şeyin olmadığını söylercesine başını iki yana salladı. Çocuk sandalyenin üzerinde hıçkırıklara boğulmuştu. Fakat hasta inanılmaz bir direnç göstermekteydi. Doktor onun bilincine yeniden kavuşmaya başladığının farkına varıp yeniden umutlanmıştı. Hasta artık çocuğa büyük bir sıcaklıkla bakıyordu. Ondan başkasının verdiği ilacı içmiyordu. Çocuk zaman zaman babasının koluna vurup, "Haydi dayan, bir an önce iyileş de eve dönelim," diyordu. Gece yarısı saat 4 sularında çocuk her zaman yaptığı gibi yine derin hayallere dalmıştı. Bir ara odanın kapısının önünde bir gürültü duydu. Kulak kabarttığında birinin rahibeyle vedalaştığını duydu. O sırada birinin elinde büyük bir paketle içeri girdiğini gördü. Çocuk o anda gözlerine inanamayarak çığlığı basıverdi. Babası sapasağlam bir şekilde karşısında duruyordu. Baba da oğlunu görünce sevinçten bağırarak onun boynuna atıldı. Çocuk büyük bir şaşkınlık içindeydi. Babası çocuğun yanında yatmakta olan hastaya dikkatlice baktıktan sonra "Zavallı oğlum, seni başka bir yatağa getirmişler. Kaç gündür buradasın? Nasıl böyle bir karışıklık oldu? Hala anlamış değilim. Kardeşlerin nasıl? Ben bugün buradan çıkıyorum. Hadi gidelim artık," dedi. Çocuk Tata'ya ailesiyle ilgili haberler verdikten sonra "Çok mutluyum. Artık bütün kötü günler geride kaldı," diyerek duygularını dile getirdi. Babası "Haydi hazırlan. Bu akşam eve döneceğiz," dedi. Ancak çocuk bir an için tereddüt ederek yatmakta olan hastaya baktı. Sonra "Hayır baba, dur bir dakika," diye mırıldandı. "Bu yaşlı adam ne olacak? 5 gündür buradayım ve onun sen olduğunu sanıyordum. Gönlüm onu burada bırakmaya el vermiyor. Eğer onu terk edersem ölebilir." Oradaki asistanlardan biri "Aferin sana yardımsever çocuk," diyerek onun başını okşadı. Babası şaşırmıştı. Oğluna bakarak "Kim bu yatan?" diye sordu. Asistan söze girerek "O da sizin gibi bir çiftçi. Oğlunuzu kendi oğlu sanıyor olmalı," dedi. Hasta gözlerini dikmiş çocuğa bakıyordu. Tata oğluna dönerek "Burada kalmalısın oğlum," dedi. Asistan da "Zaten hastanın durumu pek iyi değil. Onun için uzun süre burada kalman gerekeceğini sanmıyorum," dedi umutsuzca. Tata "Burada kal oğlum, sen yürekli birisin. Ben hemen eve dönüyorum. Hoşça kal. Evde görüşürüz," dedikten sonra oğlunu kucaklayıp yola koyuldu. Çocuk hastaya özenle bakmaya devam etti. Artık ağlamıyordu. Yine bütün bir gece hastanın başından ayrılmamıştı. Onun üstünü örtüyor, suyunu içiriyordu. Ancak hasta her geçen gün kötüye gidiyordu. Yüzü morarıyor, öksürüğü artıyor, ağzından salyaları akıyor ve yüzündeki şişkinler daha da belirginleşiyordu. Doktor o akşamki ziyaretinde onun o geceyi çıkaramayacağını söylemişti. Bunun üzerine çocuk daha da fazla çaba göstermeye başladı. Artık gözünü hastadan ayırmıyordu. Hasta zaman zaman bir şeyler söylemek istercesine dudaklarını kımıldatmaktaydı. Çocuk o gece gözünü kırpmadan yatağın başında nöbet tuttu. Rahibe bir ara yatağa yaklaşıp hastaya bir göz attı ve sonra hızlı adımlarla odadan çıktı. Biraz sonra doktor bir asistan ve bir rahibeyle birlikte odaya girdi. Doktorun elinde bir de fener vardı. Hastaya bakıp "Artık son anları," dedi. Çocuk hastanın eline dokununca hasta gözlerini açıp ona baktı. Ama sonra göz kapakları yavaş yavaş kapandı. Bir ara çocuk coşkuyla bağırarak onun elini sıktığını söyledi. Doktor hastanın üzerine eğilip onun gözlerine baktı ve sonra doğruldu. Rahibe o sırada istavroz çıkarıyordu. Çocuk büyük bir üzüntü içinde "Öldü," diye bağırdı. Doktor "Haydi artık evine dön oğlum. Senin kutsal görevin burada sona erdi. Yolun açık olsun. Tanrı seni korusun. Hoşça kal," dedi. Rahibe ise çocuğa bardaktan çıkardığı bir demet karanfili verdi ve "Kusura bakma, sana verebileceğim başka bir şey yok. Bunu hastanenin adına al lütfen," diyerek çocuğu uğurladı. Çocuk bir elinde karanfili tutup diğer eliyle de gözlerini silerek "Teşekkür ederim ancak yolum uzun. Onun için bunları ölen bu zavallı hastanın anısına burada bırakmak istiyorum," dedi. Ve karanfilleri yatağın başucuna koydu. Sonra ölen adama dönüp "Hoşça kal Tata," dedi. Onu 5 gün boyunca bu isimle çağırdığı için alışkanlıktan yine ağzından bu isim çıkıvermişti. Sonunda çocuk yerden paketini alıp yavaş yavaş yürümeye başladı. Gün ağarmaya başlamıştı bile. Fabrika, 18 Cumartesi. Dün akşam Precossi beni babasının çalıştığı fabrikaya davet etti. Sabah babamla birlikte oraya giderken yolda Garofi ile karşılaştık. Garofi'nin elinde bir paket, üzerinde de bir pardüsü vardı. Her zaman olduğu gibi yine para kazanmak için bir şeyler yapıyordu. Zaten onun alışverişleri hiç bitmez. Fabrikaya vardığımızda Precossi elinde kitaplarla tuğlaların üzerine oturmuş ders çalışırken bulduk. Bizi görünce hemen ayağa kalkıp hoş geldiniz dedi. Fabrikanın içi kömür tozu, kerpeten, çekiç ve demir çubuklarla doluydu. Bir köşedeki fırının içinde ateş yanıyordu. Precossi'nin babası elinde bir çekiçle fırının içinde demir bir çubuk kızdıran çocuğun yanında duruyordu. Beni görünce hemen yaptığı işi bırakıp yanıma geldi ve işte oğluma tren hediye eden iyiliksever çocuk dedi. Yüzü eskisi gibi kötü görünmüyordu. Artık şaşı da bakmıyordu. Yanında çalışan çırak ona demir bir çubuk uzatıyor. O da bunu örsün üzerine yatırıyordu. Bu demirler balkonlara parmaklık olarak takılmak üzere işleniyordu. Precossi'nin babası demiri yatırdıktan sonra buna elindeki çekiçle aralıksız olarak vurdu. Demir biraz sonra şaşılacak bir şekilde kıvrılarak bir çiçek yaprağına benzedi. Precossi bize "Bakın babam artık nasıl çalışıyor" der gibi bakıyordu. Demirci işini bitirdikten sonra bana dönüp "Hoşuna gitti mi küçük bey?" diye sordu. Sonra beni omzumdan tutup örsün önüne götürdü. O sırada babam kendisine "İşleri iyi gidiyor galiba, yine eskisi gibi çalışıyorsunuz" dedi. Bunun üzerine yüzü kızaran demirci bir eliyle terini silerek "Haklısınız" diye karşılık verdi ve sordu. "Bu kimin sayesinde oldu biliyor musunuz?" Babam anlamamış gibi yaparak onun yüzüne baktı. Demirci oğlunu işaret ederek "İşte bu zeki çocuğun sayesinde" dedi. Sonra Precossi'yi yanına çağırdı ve ona "Oğlum yüzümü temizlememe yardım eder misin?" diye sordu. Precossi hiç tereddüt etmeden onun kömürden kararmış yüzüne öpücükler kondurmaya başladı. Demirci "Tamam bu kadar yeter" deyip onu yere indirdi. Babam da "Gerçekten de bu kadar yeter" diyerek gülümsedi. Babamla birlikte dışarı çıkarken Precossi yanıma geldi ve bir kutu çiviyi özür dileyerek cebime soktu. Ben de karnavalı bizde seyretmek üzere onu eve davet ettim. Babam yolda bana "Sen Precossi'ye oyuncak trenini hediye ettin. Fakat kendisine bir çuval dolusu altın veya inci verseydin yine de onu babasıyla kurduğu iyi ilişki kadar mutlu edemezdin" dedi. Küçük Palyaço 20 Pazartesi. Bitmek üzere olan karnaval nedeniyle her yer çok kalabalık. Her semtte cambazların ve binicilerin barakaları yükseliyor. Bizim evin tam karşısına çeşitli teatral gösterilerin yapıldığı bir sahne kuruldu ve meydanın tam ortasına da bir sirk inşa edildi. Bunun tam yanında 3 tane üstü kapalı at arabası bulunuyor. Cambazlar bunun içinde yatıyor ve üzerlerini değiştiriyorlar. Bu at arabalarının küçük pencereleri var. Bacalarından da sürekli duman çıkıyor. Bu pencerelerin arasından henüz kundakta olan bebekler görmek mümkün. Arabanın içindeki kadınlardan biri çocuğunu emziriyor. Zavallı kadın. Hem insanları eğlendirmek hem de küçük çocuğuna bakmak zorunda. Kim bilir ne kadar çok yoruluyordur. Bütün çalışanlar bu soğuk havada incecik kazaklarla oradan oraya koşuşturup duruyorlar. Aceleyle yemek yiyip şovlara yetişmeye çalışıyorlar. Bazen gösteri sırasında sert bir rüzgar eserek sirk çadırını yırtıp ışıkları söndürebiliyor. İşte böyle zamanlarda bütün gösteri iptal ediliyor. Paralar izleyicilere iade ediliyor ve bütün elemanlar sirki onarmak için bütün bir gece çalışmak zorunda kalıyorlar. Sirkte çalışan iki çocuk var. Babam bunlardan birini geçen seneden tanıdığını söylüyor. Kendisi 8 yaşlarında güzel yüzlü bir çocuk. Üzerinde her zaman bir palyaço kıyafeti, bunun içinde çuvalı andıran nakışlı bir kazak ve ayaklarında da bez ayakkabılar oluyor. Onda adeta şeytan tüyü var. Çok yetenekli olduğu için herkes tarafından çok seviliyor. Onu sabahları üzerinde bir şalla süt taşırken görmek mümkün. Sonra atları Bertola yolundaki çiftliğe götürüyor. Küçük bir çocuğu elinden tutup gezdiriyor. Çemberleri, çubukları, kordonları taşıyor, at arabalarını temizliyor, ateş yakıyor ve boş zamanlarında da annesinin eteğinin dibinden ayrılmıyor. Babam ne zaman onu pencereden görse mutlaka onun hakkında iyi bir şeyler söyler. Bir akşam sirke gittiğimizde hava çok soğuktu ve etrafta da kimsecikler yoktu. Fakat küçük palyaço az sayıdaki insanı eğlendirmek için büyük bir çaba harcıyordu. İnanılmaz sıçrayışlar yapıyor, atların kuyruklarını çekiyor, ellerinin üstünde yürüyor, gülerek şarkılar söylüyor ve oradan oraya koşup duruyordu. Babası da kırmızı elbisesi, beyaz çorapları ve uzun çizmeleriyle oğlunu izliyordu. Ancak adamın üzgün bir hali vardı. Babam bu durumu fark etti ve sirkte çalışan bu insanlara acıdı. Ressam arkadaşı Delis ile konuştu. Ona bu insanların çalışmaktan bitkin düştüklerini ve işlerinin de kötü gittiğini söyleyip onlar için ne yapabileceğini sordu. Delis bir an düşünüp gazeteye onlar hakkında bir makale yazabilirsin dedi. Sonra sen bu küçük palyaçonun mucizelerinden bahsedersin, ben de onun bir portresini çizerim. Böylece halkın ilgisini bu yöne çekmiş oluruz diye ekledi. Babam bunun üzerine içinde küçük espriler de bulunan çok çarpıcı bir makale yazdı. Arkadaşı olan ressam ise çocuğun çok sevimli bir portresini yapıp bütün bunları cumartesi baskısına yetiştirmek üzere gazeteye götürdü. Pazar günü sirkte oturacak yer bulmak olanaksızdı. Neyse ki babamla en ön sırada yer bulmuştuk. Sirkin hemen girişinde gazetede yer alan makale asılıydı. İçeride herkes sıkışarak oturmak zorunda kalmıştı. Seyirciler ellerinde gazetelerle sahnede koşuşturan küçük palyaçonun resmini birbirlerine gösterip konuşuyorlardı. Sirkin patronu da yerler dolduğu için çok mutluydu. Kasaları parayla dolup taşmıştı. Babam benim yanımda oturuyordu. Etrafta tanıdık birçok kişi vardı. Atların piste girdiği yere yakın yerde beden öğretmenimiz oturuyordu. Hemen yan tarafımızda duvarcı ve babası vardı. Duvarcı göz göze geldiğimizde tavşan taklidi yaparak beni güldürüyordu. Biraz gerimizde ise Robetti babasıyla birlikte gösteriyi izliyordu. Biraz sonra gösteri bütün güzelliğiyle başladı. Küçük palyaço atın üstünde ve trapezde mükemmel hareketler yapıyordu. Herkes onu büyük bir coşkuyla alkışlıyordu. Gözüm bir ara sirk patronu ile konuşan beden öğretmenimize takıldı. İkisi seyircilerin arasında birilerini arıyor gibiydiler. Birden gözleri bizim bulunduğumuz yere takılıp kaldı. Babam sirk patronunun beden öğretmenine makalenin sahibini sorduğunu anlayıverdi ve kendisine teşekkür edilmesini istemediğinden hemen yerinden kalkarak bana Enrico seni dışarıda bekliyorum dedi. Küçük palyaço tam 4 kere kıyafet değiştirerek gösterisine devam etti. Yanımdan her geçişinde bana bakıp gülümsüyordu. O seyirciler arasına karışıp dolaşırken herkes şapkasının içine para ve şeker atıyordu. Ben de o yanımdan geçerken şapkasını atmak üzere elimde para tutuyordum. Ancak palyaço benimle göz göze geldi ve şapkasını geri çekerek hızla uzaklaştı. Çok mahcup bir duruma düşmüştüm. Bu nezaketsizliği neden yaptı acaba diye düşündüm. Gösteri bittiğinde patron gelen herkese teşekkür etti. İnsanlar çıkışa doğru ilerlemeye başladılar. Ben de yerimden kalkıp çıkmak üzereydim ki bir elin omzuma dokunduğunu hissettim. Döndüğümde küçük palyaçonun bana bakıp gülümsediğini gördüm. Avucundaki şekerleri bana uzatarak "İster misin?" diye sordu. Elindeki şekerlerden birkaç tane alıp teşekkür ettim. Çocuk beni yanaklarımdan öptükten sonra avucunda kalan şekerleri verdi ve onları babama götürmemi söyledi. Karnavalın son günü, 21 Salı. Bugün yine oldukça dokunaklı bir sahne yaşandı ama neyse ki sonu iyi bitti. San Carlo meydanında her yer sarı, kırmızı ve beyaz çelenklerle süslenmişti. Etrafta rengarenk maskeli insanlara, tiyatro sahnelerine, barakalara, savaşçı, soytarı ve denizci kılığında dolaşan kişilere rastlanıyordu. Herkes nereye bakacağını şaşırmış durumdaydı. Trompet ve zil sesleri insanın kulaklarını tırmalıyordu. At arabalarının üzerindeki maskeli kişiler hem şarkı söylüyor hem de kendilerini izlemekte olan kalabalığa portakal ve konfeti atıyorlardı. Her yer dalgalanan bayraklar, alev alev yanan meşaleler, rüzgardan uçuşan tüyler, kağıttan yapılmış şapkalar, davullar, çıngıraklar, kırmızı bereler ve şişelerle doluydu. Bizim üzerinde olduğumuz at arabasının tam önünde muhteşem bir karnaval arabası vardı. 4 at tarafından çekilen, eğerleri altın sırmalı olan bu arabanın üzerinde 15 kadar maskeli insan bulunuyordu. Hepsinin üzerinde parlak ipek giysiler, başlarında beyaz kabarık peruklar, kollarının altında tüylü şapkalar ve bellerinde de uzun kılıçlar vardı. Fransız mahkemelerinden çıkmış gibiydiler. Hep birazdan Fransızca şarkılar söylüyorlar ve etrafta bulunan topluluğa şekerlemeler atıyorlardı. Halk onları büyük bir coşkuyla alkışlamaktaydı. Bu sırada gözüm gözlerini ovuşturarak ağlamakta olan küçük bir kıza takıldı. Kalabalıktaki adamlardan biri önünden geçen at arabasını durdurup üzerindeki beylerden birine "Bu çocuk kalabalıkta annesini kaybetmiş. Onu arabaya alırsanız kadıncağız kızını görebilir." dedi. Bunun üzerine çocuk arabaya alındı. Herkes şarkı söylemeyi bırakmış çocuğu yatıştırmaya çalışıyordu. Bu sırada biraz ileride "Maria, Maria, kızımı kaybettim, onu çaldılar." diye kendini paralayan bir kadın vardı. Arabada çocuğu tutan kişi maskesini çıkarmış, etrafa göz gezdirerek çocuğun annesini arıyordu. Topluluktaki insanlar çocuğun ağlamaması için ona portakal ve şeker veriyorlardı. Ancak o bunları ağlayarak geri çeviriyordu. İki eliyle çocuğu sıkı sıkı tutan adam "Annesini arayın, annesini arayın." diye bağırdı. Herkes sağına soluna bakınıyordu ancak kimse kadını bulamıyordu. Sonunda Roma Caddesi'nin hemen başında bir kadının arabaya doğru koşarak geldiği görüldü. Kadın kızını görür görmez sevinçten bir çığlık attı ve onu kucağında tutan adama çok çok teşekkür etti. Kadın çocuğunu alırken adam hemen parmağındaki güzel yüzüğü çıkararak küçük kızın parmağına taktı ve bu senin nikah yüzüğün olsun olur mu diyerek güldü. Kadın şaşkınlıktan neredeyse küçük dilini yutacaktı. Yardımsever adam tekrar maskesini taktı ve arabadakiler coşkulu kalabalığa doğru ilerleyerek şarkı söylemeye başladılar. Gözleri görmeyen çocuklar, 23 Perşembe. Öğretmenimiz çok hasta olduğundan onun yerine derslere daha önce köyler okulunda da öğretmenlik yapmış olan 4. sınıfların öğretmeni giriyor. Kendisi oldukça yaşlı biri. Sesi hüzünlü şarkılar söyleyen şarkıcıların sesine benziyor. Onun çok bilgili ve gün görmüş biri olduğunu söyleyebilirim. Okula ilk geldiğinde gözü bantlı bir çocuk görmüş ve hemen onun yanına giderek gözüne ne oldu çocuğum diye sormuştu. Derossi sınıfta ona gerçekten de köyler okulunda öğretmenlik yapıp yapmadığını sorunca öğretmen bu soruya evet uzun yıllar orada çalıştım diye cevap verdi. Derossi bunun üzerine ondan okuldan söz etmesini istedi. Bu arada Coretti köyler okulu Niza Caddesi'nde bulunuyor diye söze girdi. Öğretmen bu ilgi üzerine sizler onlara kör diyorsunuz ama onlara hasta veya özürlü demek daha uygun olur bence diyerek konuşmasına başladı. Sonra devam etti. Siz bu sözcüğün anlamını iyi bildiğinizden emin misiniz? Biraz düşünün bakalım. Kör olmak, hiçbir şey görememek, geceyi ve gündüzü ayırt edememek, gökyüzünü, güneşi ya da yakınlarınızı görememek, toprağın altına gömülmüş biri gibi karanlığın içinde kaybolup gitmek, belki birçoğunuz bunun dayanılmaz olduğunu düşüneceksiniz. Ancak bir gün onların okuduğu okula girerseniz, teneffüste duyulan müzik sesi, gülüşme ve konuşmalar, koridorda rahatça yürüyen kişiler sizin bu fikrinizi büyük ölçüde değiştirecektir. Onları çok iyi analiz etmek gerekir. Etrafta dolaşan gencecik çocukların içinde bulundukları bu durumu büyük bir olgunlukla karşıladıklarını ve son derece rahat davrandıklarını görebilirsiniz. Ancak yüz ifadelerinden başlarına gelen bu talihsizliği içlerine sindirene kadar büyük acılar çektiklerini anlarsınız. Sevgili çocuklarım, zavallıcıklar hiçbir günahları olmadığı halde böyle bir cezaya çarptırılmanın şaşkınlığı ve üzüntüsü içindedirler. Ben onların arasında uzun yıllar geçirdim. Onların ifadesizce bakan gözlerini görüp için için üzüldüm. Düşünün, bugün İtalya'da 26 bin görme özürlü insan var. Bunların çoğu hayatlarında bir kez bile ışık görmemişler. Öğretmen sustuğunda sınıfta kimseden ses çıkmıyordu. Derossi sessizliği bozarak, görme özürlülerin dokunma duyularının bizlere göre daha gelişmiş olduğu doğru mu diye sorunca öğretmen çok doğru dedi. Bir insanın gözleri görmeyince diğer duyular daha fazla güçlenerek görme duygusunun yerini alırlar. Örneğin biz karşımızdaki kişinin niyetini gözlerine bakarak anlarız. Onlar ise bunu o kişinin sesini duyarak anlıyorlar. Bir kaşığa dokunarak onun çok temiz olup olmadığını anlayabiliyorlar. Sokakta dükkanların önünden geçerlerken ne tür bir mağazanın kapısından geçtiklerini kokuya dayanarak söyleyebilirler. Bir topacıyı yere atıp döndürdükten sonra onun düştüğü yeri kolaylıkla bulabilirler. Bunların dışında çember çevirebilir, çelik çomak oynayabilir, çiçek toplayabilir ve taşları üst üste koyarak ev yapabilirler. Dokunma onların görme duyusudur. Onlar için bir cismi ele alıp yoklamak ve onun ne olduğunu tahmin etmek dünyanın en zevkli işidir. Garofi bir ara öğretmenin sözünü keserek bu öğrencilerin daha iyi hesap yaptığı doğru mu peki diye sordu. Öğretmen doğru diye karşılık verdi. Onlar da sizin gibi okumayı ve hesap yapmayı öğrenebilirler. Onların kendilerine göre hazırlanmış özel kitapları vardır. Parmaklarını bunların üzerinde gezdirerek harfleri tanıyıp kelimeleri okuyabilirler. Bazen hatalı okudukları zaman utançlarından kıpkırmızı olurlar. Aynı zamanda sert bir kartonun üzerine metal kalemlerle yazı da yazabilirler. Böylelikle aralarında mektup yazarak haberleşebilirler. Hesapları defter kalem kullanmadan şaşılacak bir hızla akıldan bile yaparlar. Bütün bu çocuklar çok hırslı, istekli ve dikkatlidirler. İçlerinde inanılmaz bir okuma, tartışma ve çalışma arzusu vardır. Emin olun, onlar sınavlara sizden çok daha fazla önem verirler ve öğretmenleriyle de daha sıkı bir gönül bağı kurarlar. Öğretmenlerini onların adım atışlarından ve kokularından tanırlar. Buna göre onların iyi mi yoksa kötü mü olduklarına karar verirler. Öğretmenlerin devamlı olarak kendilerine dokunmalarını ve onları övmelerini arzularlar. Bunun dışında bu çocuklar büyük bir dayanışma içindedirler. Teneffüste hep birlikte dolaşırlar. Ayrıca hiç kimse nazik bir hareketle karşılaştığı zaman onlar kadar duygulanmaz. Votini onların iyi enstrüman çalıp çalmadıklarını sordu. Öğretmen müziği çok seviyorlar dedi. Müzik onların yaşam ve mutluluk kaynağıdır. Gözleri görmeyen küçük çocuklar okula yeni geldiklerinde 3 saat boyunca hiç sıkılmadan müzik dinleyebilirler. Müzik aleti çalmayı kolaylıkla öğrenebilirler. Eğer öğretmen onlardan birinin müziğe yatkın bulmadığını söylerse bu onları çok üzer. Fakat buna rağmen çalışma istekleri hiçbir zaman azalmaz. Onları bir müzik aleti çalarken görseniz inanın çok etkilenirsiniz. Dudaklarında hoş bir tebessüm olur, başları dimdiktir, yüzlerinde bir ışıkla adeta içlerinde bulundukları karanlık dünyadan çıkarmışçasına çalışırlar. Bir öğretmen birine sen büyüyünce çok iyi bir müzisyen olacaksın dediği zaman çocuk keyfinden havalara uçar. Aralarında en iyi piyano çalan kişi bir kral gibi itibar görür. Bir kavga anında herkes onu korur. İki arkadaşın arası açılsa onları barıştırabilecek tek kişi odur. Yatakhanelere uyumaya giderlerken bütün çocuklar ona iyi akşamlar der. Gece yataklarına yattıklarında bile müzikten, öğretmenlerden, enstrümanlardan ve orkestradan söz ederler. Onları müzikten, edebiyattan yoksun bırakmak kendilerini en ağır şekilde cezalandırmaktır. Işık bizim gözlerimize ne ifade ediyorsa müzik de onların kalplerine onu ifade eder. Derossi öğretmene onları ziyaret edip edemeyeceklerini sordu ve olumlu cevap aldı. Öğretmenimiz daha sonra bütün sınıfa dönerek fakat oraya şimdi gitmemelisiniz dedi. Oraya ancak onların durumunu daha iyi anlayıp bunu içinize sindirdikten sonra gidebilirsiniz. Örneğin bir çocuğun sandalyede oturmuş donuk gözlerle karşıdaki dağlara, yeşil çayılara anlamsızca baktığını görebilirsiniz. Onların hiçbir şey göremediğini düşünürseniz ruhunuz sıkılabilir. Doğuştan gözleri görmeyen çocuklar doğadaki hiçbir şeyi tanımadıkları için çok fazla üzüntü çekmezler. Fakat gözleri sonradan kapanan ve sadece birkaç aydır göremeyen bazı çocuklar vardır ki onlar neler kaybettiğinin farkındadırlar ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar hatırlayıp kahrolurlar. Bir gün bu çocuklardan biri tarifi olanaksız bir üzüntüyle bana eğer mümkün olsa gözlerimin kısa bir an için tekrar açılmasını isterdim çünkü annemin yüzünü çok özledim dedi. Bu öğrenciler anneleri geldiği zaman onların yüzüne dokunarak özlemlerini giderirler. Bu çocukları ziyarete gelen taş yürekli insanlar bile çıkarken gözyaşlarını tutamazlar. Oradan çıktığımızda ağaçları, parkları, gökyüzünü, evleri, insanları görebildiğimiz için kendimizi çok şanslı ve ayrıcalıklı hissederiz. Eminim ki hepiniz imkan olsa kendi görüş yeteneğinizin bir parçasını olsun onlara verebilmek için her şeyi yapardınız. Biraz gün ışığı görebilmeleri için kim bu fedakarlığı yapmaz ki zaten?